Merhabalar. Dolly Pop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özsefil, yanımda Atabey Ünlü var. Hoş geldin Atabey'cim.
Hoş bulduk.
İki akademi yorgunu olarak bugün buradayız.
Fenayız.
Sen iki tane makale bitirdin değil mi yakın zamanda? Onunla uğraşıyordun.
Vallahi bir tanesi bitti. Artık nihayet gidecek. Diğeri de bite yazıyor. Yazıyoruz.
Ama sen de bittin gibi.
Ben de bite yazıyorum. Az kaldı.
Aynen. Ben de bir chapter'la uğraşıyordum abi. Yani kafama sıkmama yani şu kadar kaldı. Yani Allah'tan 27'yi geçtim de öyle
evet,
dertlerim
evet,
yok.
Evet en azından.
Evet.
Kulüp üyesi olamaz.
Olamadık. Onun için biraz daha hayatta kalmaya karar verdim. Ya 27 olsam direkt düşünürdüm yani. Bundan dolayı da bayağıdır bölüm çekemedik. En son Temmuz'da galiba Hör'ü çekmiştik.
Evet, Hör çektik. Ondan önce Spider-Verse çektik bir tane.
Aynen, aynen. Ama işte Temmuz'dan beridir. Ben ondan önce de makale bitirdim, sonra chapter bitirdim. Sen zaten yoğunsun falan filan derken aylar geçti ama en azından buradayız. Bugün A Murder at the End of the World'u konuşacağız. Brit, Marling ve Zal.
Batman.
Gleesh.
Gleesh.
Asla söyleyemediğimiz ikilinin dizisi. The OA'den, OA ile de tanınıyor. Netflix dizisi böyle iki sezon oynamıştı, ilerlemişti dizi ama sonra iptal etmişti Netflix ve bayağı da hayranları çıldırmıştı. Hala imza topluyorlar yani dönüşü falan diye ama o ikili hayatlarına devam ettiler.
Netflix'in böyle erken bitirdiği ama sevilen dizilerden biri mi oldu? Ben izlemedim çünkü.
Evet ben de izlemedim bu arada ama seveni vardı ama böyle kült bir kitlesi oldu. Böyle inanılmaz popüler bir şey olmadı. Böyle minik bir şeyle ama tutkulu bir kitlesi vardı. Ben de o kitleyi takip ediyordum. Sadece diziyi değil ama kitleyi takip ediyordum. Onların etkisiyle tabii biraz bir beklenti oluştu ve Türkiye'de de aslında acayip bir reklamı yapıldı. Ben çok farkında değildim onlardan bir dizi geldiğinin. Ama işte her yerde böyle koca koca billboardlarla görünce yani bilmiyorum çalışır diye düşünerek herhalde Türkiye pazarına da kuvvetli bir giriş yaptılar ama
olabilir.
Çok da böyle Türkiye tartışıldığını açıkçası görmedim. Böyle tek tük birkaç işte eleştirmenden ya da böyle sinema seven insandan gördüm ama öyle çok da şu an Türkiye'de tutmuş gibi görünmüyor.
Ya bence de gözükmüyor ki zaten diziyi sen önerip
evet.
İzleyene kadar.
Sen ha nerede?
Ben hiç farkında bile değildim öyle bir dizinin geldiğini. Daha doğrusu galiba bir tane gördüm. Galiba işte bu İzlanda'da bir posterleri var galiba. Arkası karlı bir posterleri var diye hatırlıyorum.
Ha ben
galiba
şey
onu
gördüm.
gördüm.
Emma Corrin'in arkasında işte Clive Owen'ın olduğu böyle bir kafa olduğunu.
Ha yok bir karlı bir posteri
ha,
vardı sanki.
Doğrudur.
Onu gördüm. Ondan sonra dedim ki Snowpiercer benzeri bir şey mi geliyor yoksa? Yine bir böyle sınıf çatışması şeyin işlenceyi.
Sen aslında Snowpiercer dedin. O bakımdan da biraz böyle yavaş yavaş diziye geçmemiz gerekirse böyle çok yakın zamanda gördüğümüz işlere bence benzeyen bir tarafı var. Yani Snowpiercer keza mesela Ex Machina tema olarak böyle
Evet.
bir milyonerin evine gitmek böyle bir korunaklı bir alana gitmek ya da belki daha yakın bir zamanda örnek. İşte Glass Onion, Knives Out'un devam filmin
Evet.
bakımında zaten o yap işte zenginlerin toplanması böyle bir
Evet.
multimilyonerin işte teknoloji multimilyonerin onları toplaması bakımından epey de bir benziyor. Bir yandan böyle gene tem olarak White Lotus'a benzettim. Biraz suç gizem en azından bakımından ve insanların böyle bir yere gitmesi bakımından. Böyle aslında bir fenomen de var. Onun da bir yandan takipçisi. Ama belki bu bütün dediğimiz benzettiğimiz dizilerden bir farkı var bunun. Ya suç gizemle birlikte aslında böyle alttan yürüyen bir sürü alt teması var. Mesela onlardan biri işte misojeni, kadın
Evet.
düşmanlığı var. İşte ne bileyim yapay zekanın işte dünyamızdaki kullanım robotin yeri keza. İşte çevre bilimlerinin biraz konuşulduğunu görüyoruz. İşte dünyanın sonunun gelmesi, iklim mültecileri falan filan diye. İşte bir yandan sınıf eşitsizliği falan filan böyle aslında zengin bir alt temayla ilerleyen bir dizi görüyoruz. O bakımdan bilmiyorum belki seni nasıl hissettir yani o alt akım alt temalar seni mutlu etti mi ya da dizinin esas gidişi işte suç gizem
Ya
sonuçta merkezinde.
suç gizem zaten benim sevdiğim bir janra. Yani genel olarak takip ettiğim, izlediğim bir janra. Ama dediğin gibi çok da o tema baskın değil. O tema sanki bir nevi bir hani araç gibi kullanılmış. Sanki o bir araba ve o arabayla o yolculuğa devam ederken etrafını izleyip orada gördüğün sanki manzaralar da hani asıl amaç oymuş gibi. O manzaralara odaklanmaya çalışıyormuş gibi. Senin dediğin gibi mesela misojeniye odaklanmaya çalışıyor. Küresel ısınma ve bunun getirdiği etkilere odaklanmaya çalışıyor. Yapay zekadaki gelişmelere odaklanmaya çalışıyor. Sanki o crime dramayı, suç dramasını sanki bir araçlaştırma var gibi. Onun üzerinden bir anlatı yapıyorlar ve hani diğer daha demin bahsettiğimiz belki de Knives Out ve diğer filmlerden ayrılan kısım da bu galiba. Onlar ana temayı üstüne kurdukları şey bir suç draması.
Kesinlikle. Onlarda daha hani, kuvvetli bir öyle bir evet. sürekli bir işte gizem dayatması diyeceğim.
Evet,
ya,
aslında tam bir puzzle değil. Çözmeye aynen, çalışılıyor. Evet, evet.
Esas o. Ya aynen, burada esas o. Derdi yine belki daha merkezi olan o ama onu böyle yan temaları da kuvvetli şekilde evet. anlatarak yapmaya çalışıyor. Ya ve bu ya benim hoşuma giden bir şey.
Dediğim gibi bu bir puzzle. Ama amaç sanki puzzle'ı çözmek değil de o puzzle üzerinden sana bir şey göstermeye çalışıyormuş gibi hissediyorum.
Büyük resmi görmek
istiyorlar. Büyük resmi görmeni istiyorlar. O açıdan ben yine biraz yavaş gittiğini düşünüyorum dizinin. Yani biraz yavaş ilerliyor evet. bence.
Ama çünkü biraz da o dediğinle paralel aslında. Çünkü öyle. Karakter draması şeklinde ilerlediğin zaman bir tık yavaş ilerliyor ama orada da böyle bir belki tempo sıkıntısı olabilir. Hı-hı. Çünkü mesela bir suç gizem filminden daha yüksek bir tempo. Evet, sürekli bir suspense, sürekli bir o hissiyatın tekrar tekrar üzerine basılmasını bekliyorsun ama burada o kadar da böyle bir baskılı bir anlatım yok. Yok. Derdi de o değil ama o zaman da biraz janrı içinde böyle bir evet. ikilem oluyor gibi
evet,
bir durum
var. Yani muhtemelen bunu ilerleyen bölümlerde daha iyi görebileceğiz. Yani bir tempo problemi olacak mı? Sıkılacak Hı-hı. mıyız? Çünkü bir süre sonra hani olayı da çözümlemeleri gerekecek. Bunu ne kadara Hı-hı. yayacaklar? 7 evet. bölüm çünkü. 3 bölüm Aynen, kaldı bölüm. Geriye.
Aynen. Biz bu arada 4 bölüm üzerinden evet. onu ben bahsetmeyi unuttum. Hı-hı. 4 bölüm yayınlandı şu ana kadar. Hafta hafta yayınlanan bir dizi ve evet. 7 bölüm olacak bir mini dizi zaten. Biz izlediğimiz 4 bölüm üzerinden konuşacağız Hı-hı. ve spoiler'ı da veririz muhtemelen. Haberiniz olsun. Böyle olur. Hardcore olmayacak ama ufak ufak şey yaparız. Yani eğer izledikten sonra belki evet. inceleme izlemeniz daha iyi olabilir.
En başa koyarız spoiler alert diye.
Aynen. Belki koyarız, belki koymayız. Ya çok da
keyif kaçıran detaylar içerebilir.
Yorumlara koyarım belki.
Ana karakterimiz hani bir hacker'ımız var ortalarda.
Evet.
Ve çocukluktan beri babasıyla birlikte suç mahallinde bulunup bulunmaması gereken bir şekilde bir çocuğu
evet, garip
bulunup,
bir durum bir yandan.
Evet yani ölü bedenleri görüp çoğu zaman morga girip onlar üzerinde otopsi yapıp bunun dışında da hani okulundan ziyade daha çok bilgisayarla ilgilenip.
Evet yani okuldayken de aklının aslında evet. ölülerde olduğunu görüyoruz.
Hackerlık yapıp ve hani çözülememiş aslında puzzle'ları çözmeye çalışan hani zeki bir kişi olarak tanıtılıyor zaten. Ve
ama orada da bak yine bence şey var. Doğru söylüyorsun. Onun da yanında bir oradan da aslında başlayan bir kadın üzerinden ilerleyen hikaye var. Mesela şey karakterin ana karakterin annesinin olmaması aslında böyle bir o bakımdan eksikliğinin olması, işte öldürülenlerin kadın olmasına dikkat çekmesi. Yani o bir şekilde connection kurma çabası da mesela oradan itibaren başlıyor. Böyle
aynen öyle.
O alt planda ilerleyen, arka planda ilerleyen en güçlü tarafı ben. Bence Emma Corrin oynuyor başrolde işte bahsettiğim hacker karakter. Muhtemelen Crown'daki Elizabeth'ten, Elizabeth değil, Diana. Diana, yeni Diana'nın gençliğini canlandırmasıyla bayağı ünlü olmuştu. Ve bence yeni jenerasyonda gerçekten iyi oyuncularından bir tanesi. Ve burada da rolünün altından çok iyi kalkıyor. Keza şey de işte Billy'yi canlandıran Harris Dickinson da galiba. O da böyle yeni jenerasyon yükselen isimlerinden işte en son şeyde vardı. The Square'ı yöneten Ruben Östlund'un en son filmde vardı. Böyle bağımsız canlılarda filmlerde falan görüyorum. O da beğendiğim bir çocuk. Burada da bence iyi oynuyor. Burada belki şey sıkıntısı var. Ondan biraz bahsettik sen de şeyden önce. Ya bana şeyi hissettiriyor. Böyle suç, gizem tamam. Yani bu dizinin esas çıkış noktası ama oradan böyle den ziyade mesela karakterlerin böyle geri dönüp işte o belki orijin hikayelerini gördüğümüz iki karakterinde. Onlar ya da ne bileyim alt temaların böyle konuşulduğu kısımlar beni daha çok cezbetti. O bakımdan bilmiyorum sen nasıl hissettin? Yani dizinin esas premisi yeterince kuvvetli değil mi? Ya da ya ben bu arada sen suç gizemi daha çok seven bir insansın. Yani ben full suç gizem odaklı bir dizi olsa belki bu kadar bağlanmazdım. Benim için o alt temalar, o işte geriye gidip ben işte flashbackler falan filan beni daha çok dizinin içine çeken şeyler oldu. Sen de mesela nasıl?
Karakter gelişimi için bence mantıklı bir şey flashbackleri yapmak ama belli bir süre sonra beni sıkmaya başlıyor. Şu yüzden sıkmaya başlıyor. Bizim ana karakterimizin aslında gelişimini biz anlayıp bitiriyoruz birinci bölümde. Ne kadar başarılı bir hacker olduğunu görüyoruz. Ne kadar iyi puzzle çözdüğünü görüyoruz ve hani günümüzün Sherlock Holmes'u olarak evet, da tanıtıyor bazı insanı. Onu tanıyanlar en azından.
İnternette de bol şey yazmışlar işte Sherlock'un Z jenerasyonu
evet,
şey,
aynen öyle.
Falan gibi. Hakikaten öyle.
Onu tanıyan insanlar en azından kendi o niş çevrelerinde diyeyim. Onu tanıyan insanlar da böyle tanıtıyor. Hani günümüzün Sherlock Holmes'u diye. Zaten biz onu birinci bölümde alıyoruz artık. Ve sindirmiş de oluyoruz. Çok bir şey göstermesine gerek olmasa da. Biz onu sindiriyoruz zaten. İkinci ve üçüncü bölümdeki flashbackler.
Flash bellekler.
günümüze bağlamıyor hikayeyi bence. Dördüncü bölümde bu var. Yine tekrardan dördüncü bölümde yaşadığı bir flashback evet günümüzdeki hikayeye katkı sağlıyor. Ama ikinci ve üçüncü bölümdeki flashbackler yalnızca arka planda devam eden hikayeyi anlattığı için bence filmin akışında bir ikilik oluşturuyor. Ancak şu şekilde bence kurtulabilir. Geçmişte gördüğü bir cinayet çözümlediği sırada günümüzde olan cinayetlerle bir bağ bulursa ileride o zaman mantıklı olabilir.
Bence dediğin gibi yapmaya çalışmışlar ama bence becerememişler. Yani bir yandan bence tempo sorununun nedenlerinden biri de bu bence. Ya flashbackler sahneler olarak konuyu, metni bence destekliyor. Ama dizi bölümün hakikaten ritmini bozuyor. Yani mesela bunu ne bileyim belki Last of Us'taki bir battle episode olarak bir bölüm tamam onu işlemek de bir seçenek olabilirdi ama muhtemelen şey yapacaklar. İlerleyen bölümlerde bu işte paralel ilerlemesini sağlamaya devam edecekler. Ya onu fikir olarak iyi, bence uygulama olarak sıkıntılı ya. Gibi hissettiriyor. Yani metin olarak iyi, belki işte yönetmenlikte bir kaynaklı bir sıkıntı gibi hissettiriyor.
Şu an hala işte tam ortasında olduğumuz için o flashbacklerle ilgili çok böyle hani kesin yorumlar yapmak istemiyorum. Gerçekten 5. 6. 7. bölümlerde bir şekilde hikayeyi birleştirecek bir ortak nokta ortaya çıkabilir. Ama şu ana kadar en azından benim için sıkıcı gidiyor flashbackler. Anladım. Çünkü ya Bill'le ilişkisini anlatıyor. Ve hala insanlarla konuşup aslında bir desen arıyor, bir pattern arıyor işte. Evet. Hani ne diyor? Gümüş bırakıyor geriye katil, o bilinmeyen katil.
Bir de aslında bir yandan şeyi de görüyoruz. İşte yani şu anki suçları, yani suçu ya da cinayetleri aydınlatmaya çalışıyorken aslında bunun işte geçmişten gelen böyle bir yetenek toplamı falan gibi bir şey olduğunu da bir yandan justify ediliyor.
Evet.
O bakıda hep yani dediğim gibi fikir olarak bence onu...
Ama o birinci bölümde ediliyor zaten. Yani birinci bölümde o justification yapılıyor. Onu yapıyorlar. Artık ikinci ve üçüncü bölümde yapılan birazcık böyle hani ya bir şey bulamadık da doldurmak lazımmış gibi hissettirdi bana.
Evet, bir de bölümlerin de dediğin gibi uzun olması. Uzun, mesela çok uzun. Bir saat 10 dakikalık falan bölümler var. Bir de işte şeyi de hissettiriyor mesela dördüncü, üçüncü bölümde hakikaten tamam bir şeyler oluyor. Mesela işte bir Rohan karakteri hakkında ya da işte neydi kadı yakınız? Şoan mıydı?
Sian. Sian diye yazılıyor ama Sian diyor.
Aynen. Yani mesela onları biraz geçmişini görüyoruz falan filan. Yani onları tanıyoruz ama hikaye yani bir adım ilerliyor ve bunun için işte 1 saat 10 dakika olunca
evet, yan karakterlerin arka plan, arka hikayeleri çok şey değil. Belirgin değil.
Evet. Yani bir şeyler anlatılıyor ama çok az anlatıyor. Çok da böyle altını doldurmuyor bir yandan.
Yok.
O zaman da hem bölüm uzun hem hakikaten flashback'e gidiyorsun. İşte bu o şu anki zamanın ritmini kaybediyorsun. İşte onların hep hakikaten filmin böyle dizinin temposunu böyle ufak ufak düşürüyor. Benler bende. Bence de.
Bence de. Belli başlı terk edilmiş ve devam ettirilmemiş fikirler de var. Bunları 5. 6. 7. bölümde yine belki toparlarlar. Ama bu terk edilip sonradan dönülen fikirler bence yine devamlılığı bozuyor. Yani şimdi diziyi 3'e bölersek eğer işte 1. akt, 2. akt, 3. akt bir film gibi düşünelim ve bölersek eğer şu an ortada birçok fikir var ve 3. bölümde bunu toparlamaları gerekecek. Ama 3. bölümde bunu toparlamada sıkıntı...
5. bölümde.
Ya işte şey 3. akt'ta. 3. akt'ta bunu toparlamaları gerekecek. Ama 3. akt'ta problem yaşarlarsa bu ne demektir? 1. akt'ta problemin varsa ne demektir?
Evet.
Hani o yüzden gidişat olarak beni mutlu etmiyor. Şu ana kadar izlediğim şeyden mutluyum. Ama bundan sonra izleyeceğim şey beni sanki çok memnun etmeyecekmiş gibi hissettiriyor bu tarz bölük pörsü hikayeler.
Evet, evet. Şu an çok fazla fikir ortaya attı. Çoğunu da çözüme kavuşturmadı. Yani hakikaten onu bağlayamazsa hakikaten bayağı havada kalan şey olacak ama ya bana mesela senin aksine bence becerebilecekler gibi hissediyorum. Mesela şu ana kadar o bahsettiğimiz alternatif met şeyleri okumaları, temaları iyi işlettikleri için, yani ben iyi işlettiklerini düşünüyorum. Onun için bunu bir yere bağlayacaklar gibi hissediyorum. Benim telaşım biraz daha o suç gizem kısmının çok klişe bir yere evrilme ihtimali.
Ya o da çok
üzer beni. Mesela işte ya dediğim gibi işte Clive Owen'ın karakterine ya da direkt bir AI'ya falan katil addedilmesi çok klişe yani olacak ve
eksantrik milyarder çıkacak katil çıkacak. Ya AI katil çıkacak gibi bir sona bağlanırsa evet birazcık sıkıntı olur ama gerçekten.
Ya o ihtimal var bence ama oraya bağlanmayacaklar gibi hissediyorum. Bence tatmin edici bir finale doğru gidiyor. Ya şu an hakikaten 50-50'yim ama niyeyse bana öyle bir hissiyat geldi. Bu hissiyatın nedeni de bence şey filmin dizinin ilk sahnesinde The Doors to Hell çaldı. Ben ya. Onu ben o beni orada bir çaldılar. Şu an ben kalbimi verdim diziye.
Ya son zamanlarda izlediğimiz mini dizi demeyeyim de böyle biraz daha 7-8 bölümlük sezonlardan oluşan ve hani belki de birkaç sezon ya da sadece tekil sezonlardan oluşan dizilerde pek fark ettim mi bilmiyorum ama aradığımızı bulamama gibi sıkıntılar oluyor. Mesela Sıcak Kafanın sonu da öyleydi.
Evet.
Hatırlıyor musun? Birazcık böyle hani üzmüştü beni bitişi açıkçası. Çünkü beklemediğim bir şekilde bitmişti. Zaten sonra iptal oldu.
Bir yandan ben bu diziyi onun için de konuşmak istedim. Hem senin alanına doğru yönelik böyle birkaç söylem var. Hem de benim alanıma böyle ikimizi böyle kucaklayan bir dizi. Şeyden zaten bahsettik. Alt temalardan biri hakikaten günümüzde hakikaten kadın olmanın ne kadar zor olduğu ve çok erkek egemen bir şeye, janra yani şeye, alana giriyorken kadının ne kadar zorlandığı, ne kadar öldürüldüğü, bir cinayet olduğunda falan filan hep bu dizinin altyapısında işleniyor. Onun dışında bir de bilimsel kısmı var. Ve burada bir şey değil bu arada. Böyle çok iddialı şeyler söylemiyor. Böyle çok fütüristik, böyle uçuk kaçış şeylerden değil de böyle biraz daha hakikaten günümüzde tartışılan,
ayağı yere basıyor.
Ayağı, evet ya, bu bakımdan ayağı yere basan böyle muhabbetler oluyor dizinin içinde. İki farklı AI'nin çiftlenmesi var. Ne bileyim işte bir yerde Python kitabı vardı. Ben AI'den bu kadar anlıyorum.
Ya o konuda evet birçok aslında yapay zeka teriminden bahsediyorlar ve ben diziyi izlediğimde şunu fark ettim. Senarist ekibinde yer alanlardan biri ya da birkaçı muhtemelen güncel tartışmaları yapay zekada takip ediyor. Çünkü yapılan tartışmalar yani bana çok tanıdık ve yakın geldi. Çünkü şu anda dönen tartışmalar aslında bunlar. Ya mesela,
ne vardı mesela? Evet.
Bu konuda mesela hani en basitinden biz yapay zekaları çiftleştirdik. İşte ne diyordu? Bir voice assistant'la ben home security AI'ını birleştirdim ve ortaya Ray çıktı diyordu. Ya aslında bu günümüzde hangisine benziyor? Aslında hepimizin aşina olduğu ChatGPT'nin bir yandan artık ses işleyebilmesi, bir yandan aslında görüntü oluşturabilmesi ya da görüntüleri işleyip onların sonuçlandırabilmesi. Aslında bu birçok farklı yapay zeka işlevinin birleştirilmesi anlamına geliyor ve buna multimodality diyoruz.
İlginç bir özelliği de böyle ilk bölümde gördüğümüz böyle telefondan baktığımız zaman hakikaten bir vücuda girdiğini görüyoruz.
Evet.
Ya bu bana yani alana yabancı bir olay ilginç geldi. Böyle bir şey mümkün mü ya da
ya
var mı?
Ya böyle bir şey şu anda yani kısmen mümkün. Ona da zaten augmented reality deniyor. O da şu şekilde sen normal bununla ilgili uygulamalar da var. En ilk uygulaması aslında şuydu iPhone'larda. İşte iPhone'u sen bir nesneye tutuyorsun ve oradaki kameradan onun uzunluğunu ölçebiliyorsun nesnenin. Mesela augmented reality'nin ilk olarak ortaya çıkış şeylerinden biri buydu. Sen bir kamera yardımıyla ortamda aslında senin ortamında bulunmayan nesneleri o ortama aslında dijital bir şekilde yerleştirmeye deniyor. Ve bunun aslında ilk örnekleri yani şu an hali hazırda piyasada var. Tabii ki böyle Ray'in gibi, Ray'de gördüğümüz gibi çok inanılmaz gelişmiş ve bir insanı oraya hologram gibi koyabilecek kadar gelişmiş değil. Ama var.
Evet.
Birazcık da aslında ayağı yere basmasının sebebi bu. Şu anda olan teknolojiler aslında sanki bir 5-10 sene sonrasını düşünmüşler gibi. Hani bir 100 sene sonra ne olur değil de gerçekten bir 5-10 sene sonra ne olduğunu düşünmüşler.
Evet. Ya mesela şey de dikkat çekici, yine yaklaşım bakımından söylüyorum. Mesela sinemacının ikinci bölümdeydi galiba. AI'ya yaklaşımı da aslında mesela şey demiyor. Sanatı AI yapıyor demiyor. AI ya yani bizim hiç okuyamayacağımız kadar fazla kitap okuyor. Hiç okuyamadığımız kadar fazla kaynak okuyor. Ama tabii ki insanın ruhunun derinliğinden gelen o yaratıcılık onda yok. Ama onu bir asistan olarak kullanıp hakikaten ondan
bir araç
yararlanıp
olarak
bir evet bir sanat da olabilir, bilim de olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Üretmek zaten doğru mantık. Yani şimdi işte şey gibi AI'yı direkt bir şeye yazdırmaktan ziyade sen yazdığın bir şeyi ona düzelttirmek ya da yazdığın bir şeyi onun aracını zenginleştirmek zaten AI'nin doğru kullanımı bu oluyor.
Aynen öyle.
Ve ondan da bahsediliyor aslında. O bakımdan yani dediğin gibi yaklaşım aslında doğru.
Günümüzü
çok
evet.
Uçuk kaçık bir yerden de bakmıyor olaya.
Günümüzü takip ettiklerini gösteriyor.
Mesela ben kendi alanım özelinde de mesela hakikaten iklim özelinde ya da çevre bilimleri özelinde de çok doğru argümanlar aslında ortaya koyuluyor. Mesela işte o multimilyoner 2050 yılında işte 200 milyon iklim mültecisi olacak diyor. Ve bu hakikaten doğru bir bilgi yani. Bunu Dünya Bankası'nın galiba bir raporunda yayınlanmış bir bilgi. Kimi de hatta bu kimisi iyi bir iyimser bir tahmin. 1 trilyon iklim mültecisi olacak diyor. Ya da mesela
Hocam 8 milyar insandan 1 trilyon iklim mültecisi mesela nasıl 1 çıkar? 1
milyar yani 1 1 milyon.
Hesabını lütfen burada yapar mısın?
1 trilyon 1 milyar trilyon milyon. Anladın sen. Doğru ama teşekkür ediyorum düzelttiğin için.
Ne demek? Ben her zaman seni
düzelttim. Ya da işte 2070'te mesela milyar dolar şu kadar zarar olacak falan diyor. Onlar hakikaten doğru bilgiler. Ya da mesela yine şey olarak da kadın şey diyor ya işte yine o astronot ve bilim insanı olan. Ya tamam işte biz et yemeyi azaltalım, arabayı kullanmayı azaltalım. Evet bunlar iklim değişikliğinde, dünyanın değişmesinde yani kötü anlamda etken ama yeterli değil. Önemli olan hakikaten bu petrol şirketlerinin başındaki ya da ne bileyim tarım şirketinin başındaki insanların bunun kabullenip bir şeyler yapması gerek diye şey yapıyor. Zaten bilimde de açılamayan şey bu. Mesela ben bilim üretmeye çalışan bir insan olarak ürettiğim şeyin her zaman mesela life cycle assessment'ını yapmalıyım ki bu hakikaten ekonomik olarak karşılanabilir mi? Yani eğer ekonomik olarak karşılanamıyorsa bunun bilimin ürettiği bir şeyin de manası olmuyor. O bakımdan çok mantıklı bir yere konandırıyor kendini ve tam bu diziyi izlemeden önce mesela o diyaloğu duymadan böyle 2-3 saat önce de Guardian'da mesela bir haber gördüm. Şu an iklim krizi zirvesi var şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Job 28.
Hatta şeyden Münih'ten jetler kalkamamış donduğu için.
Öyle mi?
Aynen yani iklim krizi şey. İklim krizi konferansına yani özel jetlerle gideceklermiş. Aynen. İşte Almanya'ya çok kar yağdığı için jetler donmuş.
O hep yani o zaten hep orada bir ikiyüzlük var. Bir de yani onun üzerine mesela şeyde Job 28'in başkanı şey demiş işte biz 2050'ye kadar dünyanın fosil yakıt kullanımını işte Paris Anlaşması şeyinde bazında bayağı azaltma imkanı hatta 2070'te bitirme planları falan filan var. Mesela şey demiş yani bayağı şeyin başkanı ya Job'un başkanı bu işin toplamış insanların başkanı işte Birleşik Arap Emirlik'ten bir insan. İşte biz bırakmayacağız fosil fuelü. Fosil fuelü bırakırsak işte fosil yakıtları mağara zamanı döneriz. İşte teknolojiyi tamamen terk etmemiz lazım falan filan diyor. Yani tamamen saçma sapan bir perspektif ama o kadının dediğiyle aynı. Mesela kadın da şey diyor. Teknolojinin dünyayı kurtaracağını sanacak tanıyorlar diyor. Hakikaten Job 28'in başındaki adam öyle sanıyor ve onun da şey olduğu tahmin ediliyor. Yani işte fosil yakıt şey alanında bir sürü şirketi falan filan varmış. Ve tamamen ikiyüzlü bir yaklaşım işte mesela işte o jet muhabbeti işte biz şey diyoruz işte çöpümüzü ayıralım şey yapalım işte orta sınıf veya o alt sınıf insan olarak bir şeyler yapalım diyoruz ama sonra işte Katar'da 200 milyon dolar verip ya da işte Neymar'a ne kadar para verip Paris'ten Neymar'ı
Airbus'la
getiriyorlar mesela yani bunu bu ikiyüzlülük de aslında filmde dizide iyi işleniyor. Rohan'ın 2006'dan sonra kaydı yok bilmem ne falan ya böyle bir işte gemiyle takılıyor falan. O da mesela aslında belki bir gerçeklikten esinleniyor olabilir bir şey var. Ekoteröristler var. Bu işte dünyayı kurtarmak için bu ekolojik çabalarını böyle daha şiddet dolu bir yerden yapanlar var mesela. Orada da işte Paul Watson'dı galiba tam emin değilim adamın. Mesela öyle bu adam bayağı ekoterörist. Bir profesör aslında ve aktivist. Ama yani hiçbir şey yapılmadığını gördüğü için denize çıkıp bir gemisi var. O gemide işte yasak avlanmayı engelliyor. İşte ne bileyim yasakları derenleri şey yapıyor ama bayağı ciddi mesela şey yapıyor. Japonya hükümetinin balina avcılığı yasal galiba Japonya sularında. Mesela Japonya sularına girip devletin gemilerini falan batırıyor. Yani o şiddette bir terörizmden bahsediyorum. Mesela oradan esinlenmiş oluyor. Mesela o gemiyi görünce o adamın işte 2006'dan beri ortadan olması falan görünce o aklıma geldi. Bu onun da bir belgeseli var. Galiba işte yine işte doğru hatırlıyorsam adamın ismini aynı isimde bir belgeseli de var. O aklıma geldi. Yani işte hep farklı farklı yerlerden o bakımdan doğru aldığını görüyoruz. O zaman da işte beni böyle biraz gıdıklıyor öyle yani doğru yerlerden işe ele alıyor olması bilimsel taraftan da iyi hissettiriyor. Yani o genel olarak aslında ilk 4 bölüme bağlamamız gerekirse çok inanılmaz iyi bir diziden bahsetmiyoruz. Elimizde böyle son zamanların en iyi 10 dizisi, 5 dizisi falan belki yok. Belki ileride olacak bilmiyoruz ama ya ben şu an olan şeyden, elimizde olan şeyden mutluyum. Ortalama üstü görüyorum ama ya şeyi de böyle yatırım tavsiyesi de olmuş. Ya mesela suç hardcore bir suç dizisi isteyen ya da böyle mystery izleyen isteyen bir insan muhtemelen ikinci bölümden itibaren çok sıkılacaktır. Çünkü hakikaten yavaş da ilerleyen bir temposu var ama biraz daha böyle işte biraz alt temalarla yürüyen, biraz daha karakter draması, böyle çok ağır bir karakter draması yok ortada ama biraz daha karakterine zaman ayırmayı seven bir dizi. Öyle bir şey istiyorsanız efendim bence biz izleyebilirsiniz yani tavsiye olsun. Sen nasıl düşünüyorsun böyle genel bir yorum yapmak
ya,
gerekirse?
Genel yorum yaptığımda ben 4 bölümü arda arda izledim. Yani binge zaman bulamadım. 4 bölümü arda arda izledim. sıkılmadım. Yani o en azından hikaye yavaş gitse de hikaye içinde sürükledi. Sadece flashbackler kısmını ya biraz daha kısa olsaymış keşke dedirtti bana.
Bambaşka alanlarda aslında çok doğru şeyler
Evet.
söylüyor yani.
O yüzden ben bilimsel tarafına baktığım zaman bilimsel gerçekçilik çok yüksek.
Dizi açısından
Dizinin
o kadar değil
dizi
diyorsun.
açısından da bence yani kalbur üstü,
Evet.
ortalama üstü diyebileceğim bence izlenebilir ve oyunculuklarını da beğendim. Clive Owen çok yaşlanmış ama
Abimiz.
oyunculuklarını beğendim.
Evet o da.
Güzeldi bence.
Ya Clive Owen abi hep bir şeydir. 10 üzerinden 6'lı kesin oynar. Bazen 9 oynar,
Evet.
bazen 10 oynar, bazen en kötü 6 oynar. Yine orada burada
Evet.
hakikaten şey yapıyor, hakkını
Keşke
veriyor.
Kral Arthur'u oynamasaydı ama olsun.
Olsun
Yani
yani arada
olsun.
işte arada tek tük oluyor ya. İşte Children of Men var hocam şimdi. Children of Men'in
Tamam bir
olduğu
şey
yerde.
diyemiyorum. Evet onda güzeldi. Bir şey diyemiyorum.
O zaman yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelelim. Bugün Emordur, Emor Emo
Mada.
Emoda At the End of the World'un ilk 4 bölümünü konuştuk. 7 bölüm bizi belki sezon finalinden sonra konuşabiliriz de konuşmayabiliriz de.
Cem'in chapter'ına bağlı.
Tabii benim chapter'ıma bağlı. İşte deadline'da 5 gün var. Yani yardım istiyorum. Yardım çığlığı.
Chapter yazmayı bilen varsa.
Bana diyen ne olaysın. Yani yakın zamanda da yine bu kadar ara vermeme niyetimiz var ama işte
Evet.
kader kısmet, Türkiye şartları, akademik koşullar falan filan derken belki bir hafta sonra, belki de 6 ay sonra görüşmek üzere diyoruz. Bu kadar.
Hoşça kalın.
Hoşçakalın.
Net net net net.